Ayrım 9. 24. Özge ve Sadık. Sadık tamamıyla kendine ait katın ortasında, etrafı camla çevrilmiş toplantı odasında, büyük masanın başında kendi koltuğunda oturmuş, önündeki dosyaları incelerken kafasını dosyadan kaldırdığında nefesi kesildi. Özge ıslanmışlığını kontrol altına almaya çalışırken önünde yürüyen Burcu'yu takip ederek toplantı odasına doğru yaklaşıyordu. Islak suratından silmeye çalıştığı stres çatık kaşlarının altında kısılmış yeşil gözlerindeydi. Sadık oturduğu yerden göremiyordu o gözlerdeki çabayı ama hissediyordu. Saçlarından damlayan sular sırılsıklam olmuş kıyafetleriyle ne kadar da uyumluydu. Bir kahraman gibi dimdik durmaya çalışarak yanında yürüdüğü süslü kızın güzelliğini yavan bırakacak gerçeklikte bir etkiyle ve bu etkinin varlığından zırnık kadar haberi bile olmadan girdi toplantı odasına Özge. Sadık Özge'yi kilitlenmiş gözlerinin algıladıklarının etkisiyle gözlüklerini çıkarmaya bile fırsat bulamadan izledi onun yaklaşmasını. Özge suratında olma olasılığı olan damlaları elinin tersiyle silip saçlarını hızlıca geriye attı ve kocaman masanın bir ucunda dosyaların arasındaki Sadık'la göz göze geldi. Onu gördüğüne gerçekten sevinmişti ama bu sevinç yüreğine oturan sıkıntının altından çıkıp suratına ulaşamadı. Çünkü Sadık'ın ifadesinde bir tuhaflık vardı. Adam donmuş gibiydi. Tüm gizlilik anlaşmalarına rağmen buraya böyle gelmekteki ısrarı yüzünden olmalıydı. Ama gidecek başka yeri yoktu. Özge'nin adımları tereddütle yavaşlarken Sadık sert bir hareketle ayağa kalktı. Eliyle Burcu'ya küçük bir hareket yapıp Özge'nin suratına bakmadan yanından geçip gitti. Özge ne yapması gerektiğini anlamadan bir an durdu. Böyle ısrarla arayıp buraya gelmesi çok aptalcaydı. Sadık'ın salondan hızla çıkmasını yavaşça izledi. Buradan hemen gitmeliydi. Artık biliyordu kimse ona yardım edemezdi. Özge bazı dosyaları seçen Burcu'ya bir an bakıp hoşça kal deyip dememeye karar veremeden arkasını döndü. Bir şey demesi anlamsızdı. Koşup buradan uzaklaşmak isteyen duygusunu bastırıp sakince çıkış kapısına doğru ilerlemeye başladı. Birkaç saniye sonra Burcu giydiği o yüksek ve sivri topuklu ayakkabıların üstünde kendisine yetişerek "Özge Hanım, ben size yolu göstereceğim. Lütfen beni takip edin," dedi. Özge Burcu'nun kendisini çıkışa yönlendireceğini düşünerek onu takip etti. Asansörü geçene kadar uğurlandığından emindi. Burcu koridorun sonundaki siyah kapıyı parmak iziyle açtı. Özge açılan küçük asansöre bindiğinde yine sırılsıklam olduğunu hatırladı. Çünkü asansörün siyah parlak zeminine attığı her adım sulu bir iz bırakmıştı. Burcu Hanım iyi günler dileyip asansörün dışında kapıların kapanmasını bekledi. Asansör aşağı inmek yerine yukarı çıktı. Kapılar Kolhan'ın muhteşem odasına açıldı. 25. Bilge, Doğru ve Can Manay. Konsolosluk işlemleri hızlı gitmişti. Can Manay'ın adına bir işlem yaptırmak ne kadar da rahattı. Adı bir anahtar gibi açıyordu gerekli her hizmeti. Sıra beklemeden, vakit kaybetmeden, koca ülkede yaşayan diğerleriyle kıyaslanmayacak bir serilikte alabilmişti Bilge vizeleri. Dışarıda yağan sağanak yağmura rağmen tuttuğu direksiyona baktı sevgiyle. Doğru'nun rahatsız olmayacağını bilse şu an müziği bile açardı. Keyif böyle bir şey olmalıydı. Kliniğe vardıklarında hemen Can Manay'ın aracının henüz gelip gelmediğine baktı. Can Manay'ın otoparktaki yeri boştu. Şükürler olsundu. Güvenlikten geçerken Doğru'nun kim olduğunu açıklamak biraz tuhaf olmuştu. Çünkü insanların özürlülere karşı yapmacık ilgisi her zaman rahatsız etmişti Bilge'yi. Doğru'nun daha hızlı yürümesini dileyerek asansöre geçti. Can Manay'ın katına çıktıklarında Zeynep her zamanki gibi yerindeydi. Dosyaları grupluyordu. Bilge'nin yaklaştığını duyup bir an kafasını kaldırmış, yine dosyalara dönmüştü ki Bilge'nin yanında bir yabancı olduğunu algılayıp dikkatli onlara baktı. Genetik bozukluklar karşısında neydi bu insanları bu kadar şaşkınlığa düşüren şey diye düşünerek sakin yaklaştı Bilge. Her zaman yaptığı gibi Doğru'nun adımlarını uydurarak. Zeynep ciddiyetle onların yaklaşmalarını bekledi. Bilge konsolosluğa yetişmek için Doğru'yu da yanıma almak zorunda kaldım. Pasaportları size hemen teslim edebilmek için onu okula bırakamadım. Belki öğleden sonra uçacaklarını söylemiştiniz, dedi ve pasaportları Zeynep'e uzattı. Zeynep şaşkınlığını suratına yayılan belli belirsiz gülümsemesinin arkasına saklamaya çalışarak ayağa kalktı. Acemilikle elini Doğru'nun omzuna uzatırken ona hoş geldin dedi. Ama doğru bir hamlede geri çekildi. Kendisine dokunulmasından hoşlanmıyordu. Bilge yıllardır bir psikoloğun kliniğinde çalışan birinin nasıl olur da yeni tanıştığı otistik bir çocuğa dokunmaya kalkışmasına şaşırdı. Ama sadece bir an. Çünkü hemen sonra hatırladı. Can Manay'ın daha önce hiç otistik bir hastası olmamıştı. Kendi küçük sorunlarının içinde zenginlikle kaybolanların geldiği bir klinikti burası. Zeynep hemen bir adım gerileyip Bilge'ye baktığında Bilge yavaşça Doğru'ya döndü ve sakince fısıldadı. Burayı adımlayabilirsin. Doğru hafifçe kafasını kaldırdı. Bilge evet anlamında başını salladı ve Doğru koridorun köşesine gidip adım adım tabanı adımlamaya başladı. Bilge bir an Doğru'nun ardından baktıktan sonra hemen aceleyle Zeynep'e döndü, açıkladı. Şimdi Doğru'yu okula bıraksam iyi olur. Nasılsa vizeler yetişti. Okula gidip gelmem en fazla 1,5 saatimi alır. Ve cevap beklercesine Zeynep'in suratına baktı. Zeynep onaylaması gerektiğini ancak anlayıp hemen tabii acele etme. Ne kadar zaman gerekiyorsa hallet işini dedi. Bilge'nin daha önce hiç tanık olmadığı çok yumuşak bir ses tonuyla ve bu ses tonu bundan sonraki ilişkileri boyunca duyacağı tondu. Acımanın sesi inceltmesi hayret vericiydi. Bilge Can Bey'in istediği araştırmayı hem size hem de ona gönderdim. Ama henüz bir cevap alamadım. Siz inceleyebildiniz mi? Dedi. Zeynep anlamamıştı. Hangi araştırma diye sorguladı. Bilge, kanallardaki yönetici değişiklikleriyle ilgili, yeni yöneticiler ve daha önce bağlı oldukları kurumlarla ilgili olan diye açıkladı. Zeynep, problem çıkacağını sanmıyorum. Sen istersen şimdi kardeşini okula götür artık, sonra konuşuruz dedi. Bilge kafasını evet anlamında sallayıp Doğru'yu şimdi nasıl adımlamaktan vazgeçireceğini düşünerek ona yöneldi. Doğru'ya yaklaşıp fısıltıyla asansörün tüm düğmelerine basmamız gerekiyor. Hemen yapalım mı? Dedi. Doğru'nun adımlarına yoğunlaşmış dikkati hemen Bilge'ye kaydı. Ve ikisi asansöre gidip hemen düğmesine bastılar. Bilge her şeyin ne kadar akıcı bir şekilde gittiğinden memnundu. Ta ki asansör kapısı açılıp karşısına Can Manay'ı görene kadar. Can Manay kendisine yol vermeden dikilen Doğru'yu gördü önce. Sonra Bilge'yi ve kızın suratına yayılan pembemsi utancı fark etti. Dikkati hemen yine Bilge'nin yanında asansöre binmek için sabırsızlıkla dikilen genç adama kaydı. Bir tuhaflık vardı. Çatık kaşları yumuşadı. Bilge günaydın diyerek ona yol verirken Can suratındaki şaşkınlığa hakim olamadan asansörden çıktı. Bilge ve Doğru hemen asansöre bindiler. Can birkaç adım atmıştı ki kararını değiştirdi. Merakını dinleyecekti. Kapanmak üzere olan asansör kapısını eliyle durdurdu ve asansöre geri bindi. Doğru her katın düğmesine bastığından Can'ın yaşadığı en uzun asansör yolculuğuydu bu. Her katta durdular. Bazı katlarda asansöre binmek için bekleyenler içeride Can Manay'ı görünce sadece selam verip geri çekildiler. Bilge ise içinde bulunduğu bu garip durumun daha da garipleşmemesine dua ederek sessiz katı öylece bekledi zemine varmayı. Can Manay bir süre Doğru'yu inceledikten sonra bakışlarını doğrudan alamadan sordu. Adı ne? Bilge hemen cevap verdi. Doğru. Can kaç yaşında diye hemen ekledi. Bilge 24 olacak diye cevapladı. Can sen kaç yaşındasın? Dedi. Bilge 21 dedi. Konunun kendisine gelmesi taşınması çok zor bir ağırlık gibi oturdu Bilge'nin ifadesine. Can otistik diye sorguladı. Bilge kardeşiyle aynı mekandayken sanki o yokmuş gibi konuşmak istemiyordu. Kafasını evet anlamında sallarken konuyu değiştirdi. Kanal yöneticileriyle ilgili attığım listeyi aldınız mı? Can, ne zaman teşhis konuldu diye sordu. Hala Doğru'yla ilgileniyordu. Neyse ki giriş katına varmışlardı. Asansörün kapısı açılmak üzereydi. Bilge tam Can Bey demişti ki Doğru direkt Can Manay'a döndü. Dikkatle ona gözlerine baktı. Bir adım yaklaştı. Can şimdi göz gözeydi Doğru'yla ve Bilge şoktaydı. Doğru Can'a yaklaşıp onun suratına bakarak Can Bey dedi. Can'ın suratına gülümseme yayılırken Doğru Can Bey kötü diye ekledi ve asansörün kapısı tamamen açılınca Doğru sanki hiçbir şey olmamış gibi asansörden bir robot gibi çıktı. Bilge biraz önce olan garipliği geçiştirmek için hızlı iyi günler dileyip Doğru'yu takip etti. Doğru koridorda yürürken kendi kendine hala kötü diye mırıldanıyordu. sanki anlamını bilmediği ama ezbere söylediği bir şey gibi. Asansör kapıları kapandı, Can Manay'ın suratında askıya alınmış gibi duran sahte tebessüm silindi. Sırtını geriye yaslarken içinde kontrol edemediği bir öfke hissediyordu. İlk defa maskesizdi. Bu kızı hiç işe almamalıydı. 26. Özge ve Sadık Murat Kolhan. Asansörden indiğinde Özge'nin bir anlığına görebildiği tek şey bir su gibi pürüzsüzce yayılan simsiyah parlak zemin ve tüm şehre hakim 360 derecelik manzaraydı. Kolhan'ın masası asansörden birkaç adım attıktan sonra solda ancak görülebiliyordu. Sadık masasına oturmuş asansörden inen Özge'ye bakıyordu. Özge bakışlarının ıslak adımlarını attığı yerle masasında oturan Sadık arasında paylaştırarak sakince yürüdü. Böylesine bir zenginliğe sahip olup da hala böyle anlamsız işler yaparak yaşıyor olmak nasıl bir şeydi acaba? Bunu düşünür düşünmez hemen aklından çıkardı. Çünkü hayatın merak ettiğimiz ve kınadığımız her şeyi bize yaşattığını biliyordu. Masanın önüne geldiğinde Sadık eliyle hafifçe oturmasını işaret etti. Ama Özge koltuğa oturmak istemedi. O kadar ıslaktı ki kalktığında bırakacağı ıslaklık utandırıcı olacaktı. Masanın önünde dikilip dümdüz Sadık'a baktı. Koltuğunuzu deforme etmek istemem. Islanmaması gerekiyormuş gibi duruyor, dedi. Sadık'ın gözlerinin içinde beliren ışıklı gülümsemeyi gördüğüne yemin edebilirdi. Ama Sadık ayağa kalktığında suratındaki ciddiyet neredeyse rahatsız ediciydi. Ciddi gözlerini Özge'ninkilerden ayırmadan masanın çevresinden ona doğru yürüdü. Konuşmadan birkaç saniye tam karşısında dikildi. Özge bakışlarını kaçırmaması gerektiğini kendi kendine tekrarlarken kendini vahşi bir hayvanla göz göze gelen biri gibi hissetti. Sadık suratında tek bir mimik oynamadan ''Haklısın. Bunlar suya dayanıklı değil. Pahalı şeyler nedense dayanıksız oluyorlar. Benimkine otur. Deforme edemezsin.'' dedi. Ciddi bir şekilde masanın önündeki misafir koltuğuna çöktü ve oturduğu yerden Özge'yi kendi koltuğuna eliyle buyur etti. Dalga geçmiyordu. Özge her adım attığında çıkardığı sulu sesi aldırış etmeden Sadık'ın suratındaki ciddiyetin aynısını suratına yapıştırıp Sadık'ın tahta benzeyen konforlu deri koltuğuna oturdu. Özge ciddiyetle Kolhan'ın suratına baktı. Sadık, buyurun sizi dinliyorum dedi. Ciddi ifadesinin arkasında kızın sırılsıklam halinin içine daha fazla işlememesi için kendiyle savaş halindeydi. Kızdaki bu çiğ doğallık asla taklit edilemeyecek çok güçlü bir şeydi. Çiğ fışkırıyordu bu bedenden. Özge dün gece dergiyi kapattılar. Sunuculara mahkeme kararıyla el konulmuş. Siz müdahale edebilir misiniz? Dedi. Sadık, gerekçe neymiş? Diye sordu. Özge, gece nöbetçi savcı derginin diğerlerinin kişilik haklarına saldırı ve provokasyon yapmasıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ama bunu yapabilmek için suçlamada bulunan birinin ya da bir kurumun olması gerekmez mi? Davayı devlet açıyor ama gösterilen nedenle davayı kişilerin açması gerekmez mi? Dedi. Sadık, bu ülkede devlet nedenlere gerek duymadan her şeyi yapabilir diye karşılık verdi. Özge, ama siz de öyle müdahale ederseniz engelleyebilirsiniz diye atıldı. Atılır atılmaz yardımı bu cümlelerle istediği için kendini abisinden bir takım çocukları dövmesini isteyen bir aptal gibi hissetti. Sadık geriye yaslandı, konuşmadan kafasını koltuğun başlığına koydu. Bakışları tavanda, buradan girersem bana nasıl bir zarar verebileceğinin farkında mısın? Yoksa umursamadığın için mi dahil olmamı istiyorsun? Dedi. Özge'yi vicdanından yakalamak bu durumu frenlemenin en kestirme yoluydu. Özge telaşla lafa daldı. Asla size zarar vermek istemem. Burada yolsuz bir durum var. Beni dinlemezler ama bu yolsuzluğu siz durdurabilirsiniz. Ben sadece adalet isti derken Sadık Özge'nin lafına girdi. Yine adalet. Sadece adalet. Biliyorum ama bazen kaldırmaktan üşenmeyeceğin küçük bir taş altındaki akrep yuvasının tek kapısı olabilir. Taşı kaldırdığın için etrafa yayılan akrepleri yine içeri sokmak da imkansız olabilir. Benim başka bir teklifim var dedi. Özge aynı anda hem hayal kırıklığı hem de heyecan yaşadı. Sadık'ın ağzından çıkan kelimelerin kendisi için önemi suratındaki her mimiyeye yansıyacak şekilde Sadık'ın konuşmasını bekledi. Sadık açıkladı. Uzun süredir eğitim sisteminden hayata atılan gençler için bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ülkenin bir sürü yerinde okullar açtım ama sorun eğitilmeleri değil. Sorun eğitimin onları sadece taklit etmeye özendirmesi. İçlerinden geleni keşfetmek yerine hoşlarına giden şeyleri taklit ederek yaşıyorlar. Ülke marka uzmanları, reklamcılar, pazarlamacılar, iş adamlarıyla doldu. Nasıl tüketilmesi konusunda kitleleri motive etmeye çalışan binlerce görevli. Peki kim üretecek? Kimyagerler, biyologlar, fizikçiler, hatta çiftçiler, jeologlar. Bu meslekler sanki yok. Popüler olmadıkları için tercih edilmiyorlar. Bir dergi düşünüyorum bu meslekleri popüler hale getirmek için. Üretimi destekleyen kişileri örnek gösteren bir dergi. Darbeyi unut, gel bunu yapalım seninle. Benim tüm kaynaklarım tam kapasite emrinde olsun. Cadı avını bırak. Senin bu anarşist algını kişileri üretime motive etmek için kullanalım. Bilgiyi bilgeliğe çevirmeleri için çocuklara yol gösterelim. Özge içinde tuttuğu nefesi nihayet dışarı verip bir nefes daha alırken koltuğa yaslanma gereği duydu. Islaklığının soğuk rahatsızlığı artık hissedilemeyecek kadar uzaklardaydı. Çünkü darbeyi unutacağı bir geleceği hiç düşünmemişti. Ve kafasında kendisiyle ilgili kurduğu her hayalde, her düşüncede darbenin olduğu bir gelecek vardı. Beyni bir anda bomboş oldu. Saatte 500 kilometre hızla giderken aniden frene basmak ve basmamak arasındaki karar vermeye çalışan biri gibiydi. Bu 12 saniye sürdü. 12 saniye sonra Özge ayağa kalktı. Sadık Murat Kolhan'dan vaktini aldığı için özür dilerken asansöre doğru ilerledi. Asansörün yanındaki duvarın üstünde asansör çağırmak için düğme aradı ama yoktu. Buradan nasıl çıkacağını sormak için Sadık'a döndüğünde, Sadık odanın diğer köşesinde kapıları açılmış başka bir asansörün önünde, kollarını göğsünün üstüne birleştirmiş duruyordu. Özge kendini aptal gibi hissederek Sadık'a doğru ilerledi. Sadık, bu asansör direkt sokağa iniyor diye açıkladı. Elini uzattı, sıkıca tokalaştılar. Özge teşekkür ederim dedi elini çekerken. Sadık Özge'nin elini bırakmadan teklifimi düşün, bana katılmak istersen ara. Darbeyle ilgili sana yardım edemediğim için üzgünüm dedi. İçtendi. Sadık, birazdan sana mesaj gönderilecek. Gönderilen numara benim direkt attım dedi. Özge asansörün içine girdi. Kapıların kapanması için Sadık'ın parmak izini okutmasını bekledi. Asansörün kapısı kapanırken gayri ihtiyari kafasını kaldırdı Özge ve kapanan kapının arasından Sadık Murat Kohlan'ın derin gözleriyle çakıştı gözleri. Sadece birkaç salise. Asansör aşağı inerken kendini Olimpos'tan yeryüzüne inen değersiz, önemsiz, kimsesiz bir ölümlü gibi hissediyordu. Bu inişinin hayatının çıkışına meydan verecek bir karşılaşmaya neden olacağından habersiz, çaresiz bekledi asansörün yere varmasını. 27. Can Manay. Can odasına vardığında masanın üzerinde duran pasaportları gördü. Duru'nun pasaportunu alıp önüne gelen ilk vizedeki resmine baktı. İçindeki öfke Duru'nun küçücük fotoğrafının etkisiyle dindi. Suratına kendiliğinden bir gülümseme yayıldı. Düşünmeden telefonunu eline aldı, aradı. Duru'nun şoförü Ayla. Buyurun diyerek hemen cevap verdi. Belli ki Duru yanında değildi. Can Manay buyurdu. Anlat. Ayla. Hanımı bekliyorum. Görüşmeye gireli 1 saat 12 dakika oldu. Henüz çıkmadı. Can Manay. Sabah nasıldı diye sordu. Ayla. Biraz gergin. Her zamanki gibi sempatikliğinde değildi. Konuşmak istemedi. Müziği kapattırdı. Dikkati hep camdan dışarıdaydı derken Can Manay. Telefonda konuştu mu diye lafa girdi. Ayla hayır mesajlaşmadı da diye açıkladı. Can Manay neden bu kadar uzun sürüyor öğren haber ver dedi. Ayla'dan cevap beklemeden telefonu kapattı. Masanın üzerindeki telefonun bir tuşuna basarak Zeynep'e bağlandı. Kaçta yola çıkmak en doğru olur? Sabahın köründe ya da gece yarısı varmak istemiyorum. Zeynep varış için tercih ettiğiniz saat diye karşılık verdi. Can bir an düşünüp 12 öğlen dedi. Zeynep, ilgileniyorum deyip telefonu kapattı. Can Manay parayı kıymaya, pasaportlarsa yola çıkmaya hazırdı. Özel uçağın ayarlamaları bir saat içinde bitecekti. Bu sabah eve geçirdiği krizin ardından önce Duru'nun sonra da kendinin valizini bile hazırlamıştı. Duru'yu içinde görmekten hoşlandığı kıyafetleri, çamaşırları seçmiş, pek de detaya önem vermemişti. Gittikleri 6 yıldızlı otelde nasılsa bir şey vardı. Şimdi sadece Duru'nun seçmelerden çıkmasını bekleyecekti. Seçilmeyeceğini biliyordu. Seçilmemesi için gereken tüm ayarlamaları da yapıyordu. Bu ayarlamaları yapmak günden güne ne kadar da zorlaşıyordu. İnsanlar Duru'yu tanımaya başladıkça gösteri dünyasının timsahları da Duru'nun güzelliği, yeteneği ve üstüne bir de Can Manay'ın kadın olmasının etkisiyle ciddi bir kitle toplayacağının bilincinde aslında onunla çalışmak için can atar hale gelmişlerdi ama bu da pek önemli değildi. Duru'ya sokulmak isteyenler kontrol edilemeyecek bir hal almadan zaten evleneceklerdi ve Duru hamile kalınca herkes haddini bilecekti. Paylaşamazdı Can onu. Duru'nun kendine hissettirdiği şeyleri başkalarına da hissettirmesini şansa bırakamazdı. Başka bir avcının da sinsice ona yaklaşmasını katlanamaz ve bu riski asla alamazdı. Onun rahminde dörleyeceği yumurtayı düşündü. Direksiyonu o kadar ani ve güçlüydü ki mastürbasyon yapmaya karar verdi. Masanın kenarında bulunan düğmeye bastı. Kapısı otomatikman kilitlendi. Veda gecesindeki kayıttan kendisi için ayırdığı, Duru'nun dans ettiği bölümü bilgisayarından bulup kararını uygulamakta kararlıydı. Ama ofis telefonu çalmaya başladı. Zeynep arıyordu. Ofis telefonuna cevap verir vermez cep telefonu da titremeye başladı. Zeynep hazırlıkların tamamlandığını, bu gece yarısı yola çıkarlarsa sabah 11 gibi Maldivler'de olacaklarını açıklarken Can diğer telefonu cevaplayıp kulağına götürdü. Ayla sesindeki heyecanı bastırmaya çalışarak Duru Hanım seçmelerden yaklaşık bir saat önce çıkmış. Onu bulamıyorum, telefonunu açmıyor dedi. Can Manay erkekliğine giden tüm kanın beynine hücum etmesiyle kendini sarsılmış hissederek dondu. Diğer kulağında ofis telefonunun olmasını umursamadan Ayla'ya mırıldandı. Nasıl yok? Ayla'nın konuşmasına fırsat vermeden ciğerlerinden çıkan havanın tüm şiddetiyle nerede diye haykırdı.